Kuş Diline Öykünen Ayşegül Devecioğlu 4. Kaset 1. Yüz Sayfa 140 Nimet'le Yasemin ellerinde tabaklarla odaya girerken öyle bir yerinden fırladı ki iki kadın da bayağı telaşlandılar. Nefesinin kesildiğini fark etmişlerdi. Gülay onları sakinleştirmek için bu rahatsızlığın hapishanedeyken başladığını anlattı. Nimet'le Yasemin'in anlayışlı bir yüz ifadesi takındıklarını gördü. Acaba Remzi de biliyor muydu? Kıpkırmızı olmuştu. Yan gözle çayını yudumlayan adama göz attı. Remzi dalga geçermiş gibi gülümseyerek Gülay'ın beceriksiz el kol hareketlerini, kızarmış yüzünü izliyordu. Onunla yalnız kalmamak için yardım bahanesiyle kızların ardından mutfağa gitti. Çay içerlerken Remzi Burdur'daki doktorluk maceralarını anlatıyordu. Fıkra gibiydi anlattıkları. Nimet'le Yasemin her söylediğine gülüyorlardı. Gülay ise durgunluğunu belli etmemeye çalışıyordu. Sonra adam "Çayını iç de ben seni bir muayene edeyim." diyiverdi. Hep o dostça ifadeyle konuşuyordu. Şimdi kendisini suçluyor, Remzi gibi birinden, bir devrimciden şüphelendiği için kendini öfkeleniyordu. Yine de Nimet'e düzeldiğini, buna gerek olmadığını söyledi. Ama Yasemin'le Nimet de Remzi'ye uymuş ısrar ediyorlardı. Daha fazla direnemeden apar topar Nimet'in gösterdiği odaya girdi. Nimet'le İsmail'in yatak odasıydı burası. Hayalde gibiydi şimdi. Davranışlarına pek yön veremiyordu. Ta içinden gelen bir uğultuda adımları sürükleniyordu. Remzi siz dışarıda kalın derken Gülay, Nimet'le Yasemin'in hatta o sırada gelen İsmail'in yüzlerinde o an beliriveren tedirgin ifadeyi nasıl olduysa ayrımsadı. Remzi kapıyı kapatmıştı. Gülay'a üstündekileri çıkarmasını söylüyordu. Adamın her sözcüğü sanki orada değil de başka bir dünyada söyleniyormuşçasına çok uzaktan, çok sonra ulaşıyordu kulağına. Gülay'ın itiraz etmeye hazırlandığını görünce "Doktora hiç mi gitmedin sen?" diye sitem etmişti. "Bana da mı güvenmiyorsun bacım?" Sesi de yüz ifadesi gibi ciddiydi. Gülay çaresiz gömleğini çıkardı. Belki tamamen yanılıyordu. Remzi'nin ona baktığı falan yoktu. Soyunmadan nasıl muayene edecekti ki? "Südyenini de çıkar, göğsünü dinleyeceğim. Kalbinde bir şey olabilir," dedi Remzi. Hiçbir şey söyleyemeden südyenini çıkardı. Kalp muayenesi için buna gerek olup olmadığını bilmiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu. Remzi ona bakıyordu. Hayır, yanıldığı filan yoktu. Başından beri niyeti belliydi adamın. Şimdi odadan fırlasa, olanları anlatsa. "Yatağa uzan," diyordu Remzi. Dinleme cihazını kulaklarına takarken tekrar o ciddi doktor havasına bürünüvermişti. Hem herkes evdeyken böyle bir şeye cesaret edebilir miydi? Gülay uzanınca üstüne doğru eğildi. Önce aletle dinler gibi yaptı, sonra göğüslerini iki eliyle birden avuçladı. Gülay büyülenmiş gibi yatıyordu şimdi. Kendisini kurtaracak en ufak bir hareket bile yapamadan donup kalmıştı. Bacaklarından biri kırık bir bebek gibi yatağın kenarından biçimsizce sarkmıştı. Kolları iki yanında hareketsizdi. Kalkmak istedi ama vücuduna söz geçiremiyordu. Remzi'yi görmemek için gözlerini kapadı. Bir şeyler söylemek istese de sesi çıkmazdı, konuşamazdı. Biliyordu, önce kelimeleri kaybediyordu insan. Zamanı da kestiremiyordu. Ne kadar zamandır böyle yatıyordu bilmiyordu. Kelimeler ve sesler gibi zaman da kaybolmuştu. Bütün bunlar ne kadar sürmüştü peki? O sırada kapıdan Nimet'in sesi duyuldu. Kapıyı vuruyordu. Remzi ellerini çekti. Gülay kalktı, giyindi. Hepsi birkaç dakika geçmiş olmalıydı. Kapıyı açtığında Nimet'i kapının önünde buldu. Hemen ardında Yasemin'le İsmail duruyordu. Nimet'in bakışlarından olanı bitenin farkında olduğu anlaşılıyordu. Az önce kendisini eve gezdirirken yatak odasını yandaki odayla birleştiren küçük bir balkon olduğunu fark etmişti Gülay. Acaba oradan mı görmüştü? Remzi'den balkondan gözetleyecek kadar şüpheleniyorsa neden daha önce içeri girmemişti? Şimdi Nimet şakalaşıyor, çok şükür bir şeyin yokmuş herhalde diyordu. Remzi konuşmadan daha önce oturdukları odaya geçivermişti. Kendisini muayene etmesine rağmen kimse ona bir şey sormamıştı. Yasemin ve İsmail'in davranışlarındaki tedirginliği hissediyordu. Gülay ikram edilen çayı zorla içtikten sonra eve geç kaldığını söyleyerek ayrıldı. Hem çocuk da rahatsızdı. Nimet, "Hani akşam bizde kalacaktın?" diye sitem etti kapıdan geçirirken. Yüzünde Gülay'ın anlamlandıramadığı bir ifade vardı. Merak belki ama yaban, düşmanca bir merak. Caddeye çıktığında kolu kanadı kırılmıştı. Taksiye binip vapur iskelesine gitti. Vapurun gelmesini beklemeye başladı. Arkadaşları ona hep bacım demezler miydi? Güp güzel bir sesle, bacım. Kim bilir kaç anne, kız çocuklarını gözünü kırpmadan emanet etmişti Remzi'ye. Doktordu, görev yaptığı küçük kasabalarda tanınmış bir devrimciydi. Kim inanırdı ki kadınlara, kızlara saldıracağına? Birden çaresizlik içinde Ziya'nın evlenme teklifini kabul etmeyi düşündü. Kocası olursa bütün bunlardan kurtulacaktı, saygı görecekti. Yalnız kadın olmak, her şeyin nedeni buydu. Acaba Yasemin kocasının yaptıklarından haberdar mıydı? Biliyorsa niye beraber yaşıyordu? Kocası çocuğunun babası olduğu için mi? Yanında bir erkek olsun, yalnız kalmasın diye mi? Nerede kalmıştı solculuğu, devrimciliği? Vapur gelince en üst kata çıkıp dışarıya oturdu. Rüzgar neredeyse acıtırcasına yüzüne çarpıp duruyordu. Bu iyi gelmişti işte. Başını soluğu kesilene kadar rüzgarın içinde tuttu. Bir an Nimet'le konuşmayı düşünmüştü. Şimdi bu fikirden vazgeçmişti. Bu olay duyulmamalıydı. Bir devrimcinin böyle şeyler yaptığı ortaya çıkarsa polisin işine gelirdi. Sonra herkes Gülay'ı suçlardı. Remzi'yi baştan çıkardığını düşünürlerdi. En iyisi susmaktı. Susmak ve unutmaya çalışmak. Yavuz, bu yoksul mahallenin gençlerini 10 yıllardır fabrikalara taşıyan bakımsız, yer yer çökmüş, daracık asfalt yoldan caddeye doğru yürürken havanın iyice serinlediğini fark etti. Yol kenarında bir iki cılız ağaç vardı. Bir zamanlar kuyu olduğu anlaşılan kubbemsi yıkıntı onlara gözcülük etme görevini yüklenmiş aksi bir mürebbiye edasıyla yanı başlarında dikiliyordu. Külle toprak arası bir renk almış tozlu yapraklarını Yavuz'un anlam veremediği bir kibir ve düşmanlıkla sallayan ağaçlar, günün bu saatlerinde iyice ıssız olan yolu, insanların ayak basmaması gereken tekinsiz bir diyarmış gibi hükmü altına almıştı. Yaz bitmişti, sonbahar çabucak geçerdi. Kışı Hasanlar'da geçirecek olma ihtimali yüreğini daraltıyordu. "Biz," demişti önceki gece Hasan'a, "çok büyük bir hareketiz, kolay yıkılmayız." Hasan, "Gölgesi de büyük görünür insana," diye cevap vermişti. "Kocaman görünür bazen ama gölge işte. Azıcık oynadın mı kaybolup gider." Bu sözler karşısında afallamıştı. Kafalarındaki bilinçli işçi şablonunun hayret verici bir örneğiydi Hasan. Hasan gibi biriyle karşılaşacağına hayatta ihtimal vermezdi. Yığınların kendi örgütlenmesi, kitlelerin kendi inisiyatifi, bunlara samimiyetle inanıyorlardı ama sıcak mücadele içinde nedense pek öyle olmuyordu. İşçi sınıfı tabuydu. Mitinglerde hangi grubun daha çok işçiyi mitinge getirebildiği rekabet konusu olurdu. Saflarında yoksulları, başörtülü kadınları, işçileri toplayanlar halk hareketi olmakla övünürdü. Halktan destek görmek güçlü olmak demekti. Güçlü olmak haklı olmaktı. Siyasi hareketler arasındaki güç ve etkinlik yarışının sembolü haline gelmişti halk ya da işçi desteği. Bu güç edinme yarışı kimi zaman silahlı çatışma noktasına kadar varmıştı. Hasan'ın hemen ardından söylediği gibi, kendi haklılığına ne kadar inanırsa o kadar yanlış yapardı insan. Haklı olduğuna bu kadar inanmak zalimleştirir insanı derdi İbrahim de. İyi taraftan olan her zulmü hak görür kendine. Oysa zulüm hangi amaç için olursa olsun kabul edilemez. Ah şu şom ağızlı İbrahim, Hasan'ı da kendisine benzetmişti. Şimdi en büyük korkusu Hasanlar'da kalırken yakalanmaktı. Nerede kaldığını sorduklarında dayanamayıp kaldığı evi söylerse, Hasan'ı, Sultan Ana'yı, Ali'yi, Elif'i polise bir düşürürse, işte o zaman kötüydü. Emniyette korkunç işkenceler yaptıklarını duymuştu. Tanıdıkları içinde işkencede ölenler vardı. İşkenceden geçirilen insanlar akıl almaz şeyler anlatıyorlardı. Bu işkence yöntemlerini kim bulmuştu, kim sistemleştirmişti? Bunları uygulayanlar olduğu gibi öğretenler de vardı. Sınıflarda oturup ders mi görüyorlardı? Sonra kitaplar, insan aşağılamanın, insanı insanlıktan çıkarmanın yöntemlerinin satır satır yazılı olduğu, alt başlıkların, üst başlıkların, resimlerin, bölümlerin olduğu kitaplar. Ciltleniyordu herhalde bunlar, diğerleri gibi kağıt ve mürekkep kokuyordu. İnsanlara baş eğdirme, işkence, eziyet yöntemlerinin öğretildiği sınıflara girenler birbirlerine merhaba falan der miydi? Bütün bunları çıkarıp atmak ister gibi kafasını salladı. Akla hafsalaya sığmıyorlardı çünkü. İçten bile değil, çıldırabilirdi. Üstelik her an işkencecilerin eline düşebilirdi. Belki bu gece, belki birkaç saat sonra. Devrimci olduğu ilk günden beri duyduğu, konuşmadan direnmek gerektiğiydi. Onurunu korumanın başka yolu yoktu. Devrimciliğin mihenk taşıydı işkence. Zaten darbeden önce işkence konusunda kimse doğru dürüst bir şey bilmiyordu. Daha önce işkence görmüş olanlar da halkı ve sempatizanları yıldırmamak için fazla konuşmazdı. İşkencede çözülmeyeceğiz, direneceğiz, halk için öleceğiz. Dua gibi ağızlarından düşmezdi bu sözler. Bir kelime söyledin mi arkası gelir, ismini bile kabul etmeyeceksin. Kimisi, polisin bildiği şeyleri söylemekten zarar gelmez diyordu. Akıllıca uydurulmuş bir ifadeydi asıl olan. Devrime inancını yitirmeyen konuşmaz. Onu en çok bu cümle etkilemişti. Darbeden ve iki büyük operasyondan sonra tek tük de olsa karşılaştığı kişilerin yüzünde aynı şeyi görmüştü. İşkence korkusu. Ölümden beterdi bu. Bir gece alınıp götürülmek, insan çığlıklarından, acıdan, küfürlerden oluşmuş bir dünyaya atılmak, birbirinden korkunç işkencelerden geçmek. İşkence korkusundan daha korkunç olan çözülme korkusuydu. Ya çözülür, arkadaşlarını ele verir, bildiklerini anlatırsa, gittiği şehirleri, tanıdığı insanları tek tek söylerse... Ölmek istiyor insan diyordu işkence görenler. Ölüp arkadaşlarını ele verme utancından, kendisini barındıran aileleri, arkadaşlarının karılarını, çocuklarını tehlikeye atmaktan kurtulmak. Peki işkencede çözülenler inançlarını mı yitirmişlerdi? Çözülsün çözülmesin, konuştuklarının hepsi ölümü istemişlerdi. Ama insan hemen ölmüyordu. Ölmeyince konuşuyordu. Belki de samimiyetle, ölümü istemelerine rağmen bu gencecik insanların etinde o Allah'ın cezası yaşama isteği keçi gibi direniyordu. Damarlarında dolu dizgin akan hayata karşı koyamıyorlardı. Kendileri istemese de gencecik bedenleri yaşamak istiyordu. İşkenceciler belki de yalnızca bu sinsi bilgiyle paçavraya döndürdükleri etten kalıbın içinde direnen o basit, yalın yaşam isteğini küçücük şeylerden, gözdeki belirsiz bir pırıltıdan, bir bardak suya duyulan istekten sezdikleri için işkencenin dozunu arttırıyorlardı. Bunu yalnızca hasmının zayıflığını kollayan yaban hayvanın o karanlık, ürkünç bilinciyle sezdikleri için. Niye ölmek istesinler ki böyle aptalca bir amaç uğruna? O avanakça devrim hikayesi için kim ölmek isterdi ki, ne çıkarları var ki diye düşünürlerdi. O yüzden kurbanlarının önünde sonunda konuşacağını düşünürlerdi. Elektriği verdikçe verirlerdi, vurdukça vururlardı. Ne var ki bir süre sonra onca canlı, onca diri olan etleri, kemikleri dayanmıyordu. Ölüp gidiyorlardı. Hücrenin bir köşesinde kırık bir bebek gibi kalıveriyorlardı. Hakkında verilmiş ifadelerin bir kısmını biliyordu. Yakalanırsa ona 6 kişinin öldürülmesini yüklemeye çalışacaklardı. Dayanamayıp kabul ederse, işkenceden kurtulsa da sonu idam sehpasıydı. Daha birkaç ay önce 2 kişiyi idam etmişlerdi. Adımlarını hızlandırıp caddeye indi. Gideceği yönün tersine doğru yürüyüp vakit geçirmeye çalıştı. Sonra geri döndü, minibüse binip Yıldız'a indi. Yıldız postadan dosdoğru Ihlamur Deresi'ne inip Akaretlere çıkabilir ya da yolu biraz uzatıp Hüsrev Gerede'den Taşlığa yürüyüp Maçka'dan aşağı inerdi. Aslında bulvarda denizin birden mucize gibi görünüverdiği yerden kıyıyı hedefleyerek yokuş aşağı yürümeyi çok severdi. Ne var ki ana cadde tehlikeliydi. Adımları pek de farkında olmadan onu Abbas Ağa'ya sürükledi. Sonbahar ağaçlara ve çevredeki birkaç ahşap eve hafif bir kızıllık vererek parka yerleşmeye başlamıştı. Tabloya yeni başlamış bir ressam gibiydi doğa. Bunlar ilk renklerdi. Henüz koyulaşmamış, derinleşmemişlerdi. Mevsim ilerledikçe insanlar toprağın altında, ağaçların kabuklarının içinde neler olup bittiğini fark etmeden sayısız dokunuşla renkler de kıvam kazanacaktı. Biraz oyalanıp Akdoğan'dan Maşuklara döndü. Adına bayıldı da o sokağa uğramadan geçmek istemiyordu. Loş Bahçe. Yalnız Selvi ve Kahkaha Çiçeği gibi bu sokağın da ismi olağanüstü güzellikteydi. Son ikisini Gülay'la birlikte keşfetmişlerdi. Sokak tabelalarını kaçırmamaya çalışarak şair Nedim'e doğru ilerledi. Harem Ağası, Çatal Mektep ve Şenlik Dede'den geçip Vişnezade'ye çıktı. Darbeden önce İbrahim'le zaman zaman buluştukları mimarlık bürosu yakındaydı. Fazla oyalanmadan Vişneli Tekke Sokak'tan Dolmabahçe'ye indi. Hiç değilse sokak isimleri değişmeden duruyordu. Az önce geçtiği sokakların imgesi içini belli belirsiz bir rahatlamayla doldurdu. Birbirine bitişik evler, eski kilisenin himayesindeki birkaç sessiz avlu, incir ağaçları, bu eski sokakların zamana aldırmazlığı hem hüzün hem de haz veriyordu. İçinde atsız, tanımlayamadığı bir şey bu duygularına direnmeye çalışsa da çabucak yok oldu. Adımları rüzgara kapılmış bir yaprak gibi hafif, Arnavut kaldırımı döşenmiş yolda sürüklendi. Vişnezade'deki büro çoktan terk edilmiş olmalıydı. İlk karşılaşmalarından bir hafta sonra İbrahim'le burada görüşmüşlerdi. İstanbul'da ne yapacağını, nasıl çalışacağını ona İbrahim anlatmıştı. Okuluna düzenli gidip geleceksin ama okuldaki siyasi çalışmanın tümüyle dışında kalacaksın demişti. İstanbul'da olduğunu bilen birkaç kişi vardı. Gerçek kimliğini İbrahim dışında bilen yoktu İstanbul'da. Nerede kaldığınıysa yalnız Hüseyin'le İbrahim bilirdi. Kendisi için tutulan evde yalnız yaşıyordu. Apartmandakiler öğrencilere alışkındı zaten. İbrahim'le buluşmalarını bir telefonla sağlıyorlardı. Telefonda ismini Serdar olarak verirdi. Karşısına hep aynı kız çıkardı. Kızın sesindeki Doğu Anadolu aksanı konuşmasını kibarlaştırmaya çalışmasına rağmen sezilirdi. Hatta bu çabası yüzünden bazı kelimeleri oldukça tuhaf, kelimelerin arasında gereğinden uzun bir es bırakırdı, telaffuz ediyordu. Kızın nasıl biri olduğunu merak ediyordu. Güzel miydi yoksa çirkin mi? Kısa mı, uzun mu? Saçları ne renkti? Siyahtı herhalde. Tanışsalar birbirlerine aşık olurlar mıydı? Hayal edebileceği tek kadın telefondaki sesin sahibiydi. Bir kadınla arkadaşlık etmesi, sevgilisi olması mümkün değildi. Hele ki o günlerde. Sonra bir gün görmüştü onu. İbrahim'le buluştuklarında hemen yakınlarındaki bir masada oturup kendisini fark ettirmeden izlemişti. İbrahim seni tanımasın demişti Yavuz'a. Ama görebildiği kadarıyla kahverengiydi saçları. Upuzun, dalgalı. Düşünceleri bulandı. Utançla, pişmanlıkla karışık bir duyguyla yüzünün kızardığını hissediyordu. Birden kendisinin de anlamlandıramadığı bir öfkeye kapıldı. Çok geçmeden bilincine azar azar sızan can yakıcı gerçeği kavradı. Kendisine niye öfkelendiğini pek hala biliyordu. Yanından geçen trafik polisi arabasının ardından dikkatini yeniden çevresine verdi. Gülay'a henüz bir şey söylememişti. Yurt dışına çıkmak için haber beklediğini biliyordu gerçi. Yine de ayrıntılı bir şey konuşmamışlardı. Aslında ayrılık kararını çoktan vermişti. Gülay'ın iş yerinin bulunduğu caddeye ulaştığında tam öğle vaktiydi. İş yerinin karşısında her zaman beklediği yerde durdu. Biraz sonra kızın yanında tombulca, kısa boylu bir adamla çıktığını gördü. Yavuz'a kaçamak bir bakış atıp adamla birlikte uzaklaştı. Şaşırmıştı. Gülay'ı şimdiye kadar kimseyle görmemişti. Bir saat sonra Gülay döndü. Yavuz'un beklediğini görünce hemen yanına geldi. "Kimdi o?" diye sordu Yavuz kırgın, öfkeli bir ifadeyle. Dayısının oğluydu Ziya, Almanya'da yaşıyorlardı. Öğle tatilinde Gülay'ı yemeğe götürmek için gelmişti. Ziya yanında olduğu için konuşamamıştı Yavuz'la. İçi kıskançlıkla dolmuştu. Surat astı, soru yağmuruna tuttu Gülay'ı. Akşam görüşmeyi planlamadığı halde sahildeki kahvede bekleyeceğini söyledi. Yavuz kahvede otururken az önce ağzından çıkan laflara şaşırıyordu. Daha sabahleyin Gülay'a ayrılacaklarını söylemeyi düşünmüyor muydu? Ama şimdi Gülay'ın onu terk etmesi ihtimalinden deliye dönmüştü. Oysa en fazla birkaç hafta sonra Gülay'la ilişkisini kesmek zorundaydı. Bir sigara yaktı. Çakmağını aradı, bulamadı. Evde bırakmış olmalıydı. Eliyle üstünü başını yokladıktan sonra çevresindeki masalara göz gezdirdi. Çakmak istemek için sağ tarafındaki masaya doğru döndüğünde çay bahçesinin tahta eğri büğrü sandalyelerinden birinde biraz kaykılmış olarak Necmi'nin oturduğunu gördü. Gelirken üç kadın görmüştü oysa masada. Şimdi Necmi ile birlikte küçük bir çocuk da eklenmişti. Necmi'nin hala hapiste olduğunu sanıyordu. Darbeden hemen sonra yakalanmıştı. Gerçi aradan geçen neredeyse 4 yıl içinde çıkmış da olabilirdi. Ama Necmi'nin durumunda imkansızdı bu. Kendisine hiç tanımıyormuş gibi bakmıştı. Yanındaki kadınlar başörtülüydü. Akrabalarıydı herhalde. Acaba onu tanımamış mıydı? Belki de görmüştü de tehlikeye atmamak için numara yapıyordu. Apar topar kalksa çay bahçesindekilerin dikkatini üzerine çekeceğini düşündü. Sakin olmaya çalışarak çayını yudumladı. Yan taraftaki masa hareketlenmişti. Dönünce Necmi'nin kendisine doğru baktığını gördü. Bakışları onu delip geçiyordu. Herhalde özellikle konuşmadığını hissettirmek istiyordu. Az sonra Necmi ile birlikte kadınlar da kalktı. Necmi'nin sarsak sarsak yürüdüğüne dikkat etti. Küçük çocuk ona yürürken destek oluyordu. Başı arabaların arkasına konulan maskotlar gibi habire sallanıyordu Necmi'nin. Tedirginliği artmıştı. Kadınlar çay bahçesinin çıkışına doğru giderlerken Necmi döndü. Yavuz'un masasına doğru geldi. Masanın üstündeki şekerliği kaldırıp altına bir şey bıraktı. Bir kağıt parçasıydı galiba. Donup kalmıştı. Yakından Necmi'nin durumundaki anormallik çok daha ürkütücüydü. Yavuz onun yine yüzüne bakmadığını fark etti. Çocuksa kocaman kederli gözlerini üstüne dikmişti. Necmi şaşkınlıktan kurtulmasına fırsat vermeden çocuğun kolunda kaykılarak uzaklaştı. Derken kadınlar dönüp endişeyle onu arandılar. Arkalarında olduğunu görünce rahatladılar. Her şey birkaç saniye içinde olmuştu. Yavuz korku içinde çevresine baktı. Kimse olan bitenin farkında değildi. Kırmızı plastik şekerlik altındaki kağıtla masanın üstünde duruyordu. Bir süre sonra şekerliği kaldırıp kağıdı aldı. Kağıt özenle birkaç kez katlanmıştı. Üstündeki yazı kargacık burgacıktı. Bir çocuğun yazısı gibi eğri büğrüydü harfler. Necmi'nin yazısının böyle olmasına imkan yoktu. Kağıtta yukarı doğru yokuş halinde şu sözler okunuyordu. İbrahim yakalandı. Tabii ya. Küçük çocuğun yazısı olmalıydı bu. Kederli bakışlı oğlanın. Necmi'nin arkasından çay bahçesinden çıktı. Sahil boyunca uzanan Ardavuz yolda yürüdü. Niyeti biraz oyalanıp akşama doğru Gülay'la buluşmak için bahçeye gitmekti. Bu olaydan sonra orada oturmazlardı artık. Gülay'ı çay bahçesine girmeden yakaladı. Necmi'nin yürekler acısı hali aklından çıkmıyordu. Necmi gibi baba yiğit, sağlam yapılı bir delikanlının bu hale gelmesine ne sebep olmuştu? Aklına bin türlü düşünce geliyor, beyni hangi ihtimali ciddiye alacağını bilemeden birbiri ardına farklı komutlar yüklenen makineler gibi çalışmayı reddediyordu. Deli numarası yapıyor olabilirdi. Öte yandan işkencede aklını kaybedip adli tıptan raporla salıverilenler vardı. Zavallı Necmi. İbrahim gerçekten yakalanmış olabilir miydi? İbrahim'i sorguya aldılarsa hapishaneye göndermeden Necmi ile adli tıpta karşılaşmış olabilirlerdi. Ama ihtimal vermiyordu buna. Ele geçmezdi İbrahim. O an İbrahim'e duyduğu özlemle burnunun direği sızladı. İbrahim. Kocaman, ela gözlü İbrahim. Buluştuklarında, oturdukları çay bahçelerinde, yanlarına gelen kedileri kucağına alır, elinde yiyecek bir şey varsa mutlaka ya aç bir köpeğe ya da onu görünce kendilerine olan zaafını hissetmişler gibi peydahlarını veren arsız kedilere verirdi. Doğru dürüst zaman geçirebildikleri son defa darbeden hemen önce sen yine bana bağlısın demişti Yavuz'a. Ama örgütlenme yapısı tümüyle değişti. Darbe beklentisi var, hareket buna hazırlanıyor. Uzun uzun konuşmuşlardı o gün ama Yavuz'un aklında sadece İbrahim'in gözlerinde okunan kırgınlık kalmıştı. Kime kırgındı acaba İbrahim? Bir türlü gerçekleşmek bilmeyen devrime mi, sokaklarda, caddelerde eskisi gibi neşeli, umursamaz dolaşan o genç ve cesur delikanlılar, genç kızlar olmadıklarına mı? Darbeden sonra birkaç kez ancak ayaküstü buluşmuşlardı. ''Biliyor musun neyin peşindeyim?'' demişti İbrahim. Bir momentin, siyasi güç olma uğruna ilkelerden, ideallerden fedakarlık ettiğimizi hissettiğimiz o anın, birçoğumuza, hadi birçoğumuza demeyeyim, bazılarımıza biz yıkmak istediğimiz şeyi kendi ellerimizle yeniden yaratıyoruz cümlesini kurduran o moment. Bu bazılarımız dediklerimi küçümseme, hem sayıca az değiller, hem de bu hareketin ilk başından beri emek veren insanlar. Bu momentin üstüne parmağımı basıyorum şimdi. Söylediklerinin üstünde kendisi de uzun uzun düşünmemiş, yeni yeni belli belirsiz sonuçlara varıyormuş, bir şeyleri henüz keşfediyormuş gibi bölük pörçük tereddütlü konuşuyordu. İstanbul'da Ankara'daki operasyondan kaçıp gelen bir yığın insan var. Kimi görsem gözlerinde aynı yılgınlık, aynı korku. Bu ruh haliyle direnmek, işkencede konuşmamak mümkün mü bilmiyorum. O zaman diyorum ki, yenilgi, bu cümleyi kurduğumuzda, burada, tam yüreğimizde başlamıştı. Taşra'da böyle değil bak. Sonra uzun uzun konuşuruz da, Taşra'da insanların ruh hali çok daha farklı. Onlar herhalde Ankara'ya, İstanbul'a güveniyorlar. Büyükler orada ya, yakalanmazlar, ele geçmezler diye. Moralleri yüksek senin anlayacağın. Ne var ki artık bunları konuşmanın da, anımsamanın da anlamı kalmamıştı. İbrahim darbeden 1,5-2 yıl sonra Karadeniz'de yakalanmış, birlikte yattıkları eski polderli bir komiserle hapishaneden kaçıp dağa gitmişti. Birkaç kez Yavuz'a Hüseyin'le haber yollayıp kendisinden talimat almadan kıpırdamamasını söylemişti. Yavuz'un durumunu en iyi bilen oydu. Şehirde sakın kimseyle ilişki kurma diyordu. Ne olursa olsun hiç kimseyle. Ortalık toz duman. Necmi'nin yazdığı şeye inanmak içinden gelmiyordu. Belki de alakasız birini İbrahim'e benzetmişti. Bu haldeyken onun sözüne inanmanın alemi yoktu. Zaten normal durumda olsa şu notu yanındaki çocukla göndermeyi akıl etmez miydi? Daha az dikkat çekici olurdu en azından. Tabii canım, o vaziyette İbrahim'i kim bilir kimle karıştırmıştı. Ama ya İbrahim yakalandıysa, ya konuşursa, onu ele verirse? Bu düşünceyi hemen aklından sildi. İbrahim konuşmazdı, direnirdi. Evi polise kim vermişti o zaman? Gerçi bunca zamandır hala aynı evde kaldığını tahmin edememiş, bu yüzden söylemiş de olabilirlerdi. Ama o evden ayrılırsa kendisiyle hiçbir zaman bağlantı kuramayacaklardı. Şimdi durum tam tamına buydu. İbrahim'in son bir yıldır kendisinden haber alıp alamadığını bile bilmiyordu. Herkesin birbiriyle irtibatı kopmuştu. Yeniden ilişki kurmaya çalışmak tehlikeliydi. Polisin şehirdeki ilişkilere sızmış olması ihtimali vardı. Polisin bazı kişileri yakalayıp yem olarak ortaya saldığını duymuştu. Bir aşağı bir yukarı gezinerek oyalandı. Eğer İbrahim yakalanıp konuştuysa polisler evi bu yüzden basmış olabilirlerdi. Bu evi İbrahim ve Hüseyin dışında bilen yoktu. Hüseyin. Hüseyin de yakalanmış mıydı acaba? Hüseyin bildiği kadarıyla İbrahim'in işçi ilişkilerinin dışındaydı. Yakalandıysa bile Hasanların evini bilmesine imkan yoktu. Ya İbrahim, Hüseyin'i de götürdüyse Hasanlara, işte bunu bilmiyordu. Hava iyice serinlemişti. Güneş denizin üstünde gri pırıltılara mum gibi tek tek üfleyip söndürerek yavaşça batıyordu. Sahilden denize inen yosunla kaplı beton şeridin hemen yakınında tüyleri ıslanıp yapışmış iki deniz kuşu terk edilmiş kayıklar gibi kendilerini dalgalara bırakmış gelişi güzel salınıyorlardı. Son ışıklar kuşların kül rengi tüylerinin üstünde belli belirsiz renkleri gizli tonları açığa çıkararak uzun uzun yansıdı. Kuşlara "Çok geç oldu, hadi gece olmadan evinize gidin, yuvanıza dönün" gibi bir şeyler söylemek geçti içinden. Ama ne geç kalmış olmayı, ne kocaman denizin ortasında bir başına olmayı umursuyorlardı. Varlıklarını teslim ettikleri şeye, çalkantılı denize bırakmışlardı tasalanmayı. Sonra ona aldırmadıklarını göstermek istercesine denizin ortasına doğru aynı kayıtsızlıkla salınmayı sürdürdüler. Tüylerindeki pırıltılar da seçilmiyordu artık. İki kül rengi karaltı göz hizasında bir süre daha oyalanıp kayboldu. İbrahim yakalandıysa dağ işi de bitmiş demekti. Her şey bitmiş demekti. Bir süre daha gezindi, sonra çay bahçesine doğru yürüdü. Kapıya vardığı sırada Gülay da görünmüştü. Yabancı biri gibi geldi kız. Tıpkı deniz kuşları gibi gitgide kendinden uzaklaşıyordu. Ama Gülay'ın önünde uzun bir hayat vardı. Uzaklaşıp silikleşen Gülay değil kendisiydi. O ortadan çekildikten sonra amcasının oğluyla ya da başka biriyle evlenirdi. O an Gülay'ı değil, Gülay'ın ömrünü kıskandığını içi sızlayarak ayrımsadı. İşte kızcağız her şeyden habersiz ona doğru geliyordu. Yazlık çiçekli bir elbise giymiş, üstüne de el örgüsü bir hırka almıştı. Saçları omuzlarına gelişi güzel dökülmüştü. Çok güzel görünüyordu. Yavuz, yüzünün adeta otomatik olarak hüsrana uğramış aşıkların küskün ifadesini aldığını fark etti. İfadesini düzeltmeye yeltenmeden, içinden taşan, zapt edemediği duygularla az önce düşündüklerinin acısını kızdan çıkarmaya hazırlandı. Gülay iş yerine gittiğinde Kemal Bey'i odasında çalışırken bulmuştu. Çay hazırdı. Kemal Bey demlemişti herhalde. Çetin ortalarda görünmüyordu. Masasına oturur oturmaz telefon çaldı. Ayize'yi kulağına götürdü, ses yoktu. Dün de böyle 2-3 kez telefon çalmış, sonunda arayanın Yavuz olduğu ortaya çıkmıştı. İş yerinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Onu Ziya ile gördüğünden beri deliye dönmüştü. Ziya'dan daha önce söz etmediğine pişmandı. Şimdi Yavuz kendilerini görmüştü. Artık konuşmanın da pek anlamı kalmamıştı. Ziya'nın onunla evlenmek istediğini söylese daha da öfkelenecekti. Akşam parkta karşılaştıklarında hali perişandı, deliye dönmüştü. Yavuz'un onu kıskandığını hissetmek bir an hoşuna gitmişti. Ama öyle kırıcı sözler sarf etmişti ki, suçlamaları öyle mesnetsizdi ki, acaba bunca öfke yalnızca kıskançlıktan mıydı? Yavuz'un kendisini bir tek şey için, belki kendisinin de ayrımında olmadığı tek bir şey için, yalnızca yaşadığı için suçladığını belli belirsiz sezebiliyordu. Çayından bir yudum aldı, telefonun yeniden çalmasını beklemeye başladı. O sırada depo olarak kullanılan yerden hafif bir gürültü duydu. Yavaşça kendi adımlarından ürkerek kapının önüne gitti. Dikkatle bakınca kapının kilitli olmadığını fark etti. Birazcık itip araladı. İç çamaşır kolilerinin arkasından sesler geliyordu. Fare olabileceğini düşünüp Çetin'i beklemeye karar verdi. Ama duyduğu ses insan sesini andırıyordu. Birkaç adım atınca karanlık deponun arka tarafında yere uzanmış iki kişi gördü. Hemen geri çekildiyse de içeridekiler onu fark etmişlerdi. Gölgelerden biri hemen ayağa kalktı. Çetin'di. Gülay geri geri çekilip odadan çıkarken Arzu'nun da üstündeki tozları silkeleyerek ayağa kalktığını gördü. Allak bullak olmuştu. Hemen masasına döndü. Sonra onları utandırmamak için tuvalete gidip ortada görünmemeye karar verdi. Kendisi yokken odadan çıkarlardı. Dönerken göz ucuyla Arzu'nun çalıştığı iş yerinin kapısından içeri girdiğini fark etti. Çetin büroda yoktu. Masasına henüz oturmuştu ki Nusret Bey telefon edip geleceğini haber verdi. Yanında misafirleri de vardı. Gülay alelacele Nusret Bey'in odasını havalandırdı. Arzu onu görmüş müydü? Çetin kıza kapıyı açanın kendisi olduğunu söylemezdi belki. Masasına dönerken onlarla bir daha nasıl yüz yüze geleceğini düşünüyordu. Herhalde Arzu ile karşılaşınca kıpkırmızı olur, her şeyi belli ederdi. Çayını içerken Nusret Bey misafirleriyle kapıdan girdi. Yarım saat kadar sonra 3-4 kişilik bir grup daha gelmişti. Gelenleri ilk kez görüyordu. Sakallarından ve kıyafetlerinden dinci olabileceklerini düşünmüştü. Nitekim Nusret Bey her zamanki alaycılığıyla gelenleri "Oh, Kudüs Fatihleri, hoş geldiniz." diye karşılamış. "Yahu bir miting yaptınız muhterem, bardağı taşırdınız." diye itiştire kakıştıra odasına sokmuştu. Adamların Nusret Bey'in sözlerine güldükleri falan yoktu. Ama şimdi hırpalanmış belleğinde bu olaya ait gazete haberleri hayal meyal beliriyordu. Darbeden sonra konseyin en fazla kullandığı olaylardandı bu. Gerçi babası da hop oturup hop kalkmıştı. "Atatürk düşmanı bunlar, Kubilay'ın katilleri." diye. Nusret Bey misafirlerini odaya götürdükten sonra telefon çaldı. Nimet'ti, nasıl olduğunu soruyordu. Kalacağını düşünürlerken apar topar ayrılınca hastalandı mı, onlara mı söylemedi diye merak etmişti. Gülay iyi olduğunu söyledi. Sesinden bir şey belli etmemeye gayret ederek Nimet'le 2-3 dakika sohbet etti. Nimet'in sağlığını sormak için telefon etmediği ortadaydı. Yine de ona bir şey fark ettirmemeyi başarmıştı. Telefonu kapatırken Kemal Bey elinde dosyalarla yanına geldi. Aceleyle konuşuyordu. Nusret Bey yanındaki adamlara göstermek için bu dosyaları istemişti. İmzalanması gereken evraklar da vardı. Güle'ye ver getirsin demişti. Kemal Bey dosyaları uzatırken rahatsız görünüyordu. Utanıyordu sanki. Sırf bunu örtmek için sakallılar da tekstil işine girmek istiyorlarmış. Nusret Bey'in ta koalisyon döneminden ahbapları dedi yaranırcasına. Odaya girdiğinde hararetli bir konuşma sürüyordu. Konuşan her zamanki gibi Nusret Bey'di. Güle'ye de beklemesini işaret etti. "Danışıklı dövüş bu azizim, danışıklı dövüş. MHP'nin iktidara gelmek için ülkeyi iç savaşa sürüklemekten başka çaresi yoktu. Baktılar oyla başa gelemeyecekler. Bombalar patlatıp katliam yaparlarken Sünnilere, Alevilere karşı kışkırttılar. İç savaş çıksın, ordu müdahale etsin. Ordudaki faşist subaylar da kendileriyle aynı safta savaşa girsin. Solcuları, Alevileri katletsin. Dertleri bu. Siz o zaman görün akacak kanı." Sözüne ara verip Gülay'a döndü. "Neymiş bunlar? Getir kızım bakayım." dedi. Bir taraftan imza atarken bir yandan da elindeki dosyalardan birkaç tanesini adamlardan en genç olanına uzatıp konuşmaya devam etti. Konuşurken gözü önündeki kağıtlardaydı. "Adalet Partisi'nin haberi vardı her şeyden. Bile bile göz yumdular. Sonra öbürkileri de onlara karşı direndi. Ne oldu sonu? Darbe. Bu sefer millet başladı ağlamaya. Yok demokrasi, yok insan hakları, yok işkence. Sizin MSP'nin büyük günahı var bu işte. Adalet Partisi zaten işin içinde. Ya bizim başkanı sokmuyorlardı miting için. Kaç kez ölüm tehlikesi atlattı adam." Bir an kağıtlardan başını kaldırdı, elindeki kalemi adamlara doğru sallayarak devam etti. "Ödeyemezler, ödeyemezler. Bunlarla gittiniz cephe kurdunuz. Şimdi bakma, diyoruz ki her iki tarafta bu vatanın çocukları. Ama aslı bu değil. Ben kardeşime bile şöyle diyorum da, Bakma, Hamido'yu, Fendoğlu'nu öldürenlerin MHP'liler olduğunu bilmiyor muydu devlet? Bombalı paket Ankara'dan postalanmıştı. Arkasından kim çıktı? Nükleer Araştırma Merkezi. Orada kim çalışıyormuş meğer? Ülke Ocakları eski genel başkanı, bilmem kim efendi. Pazarcığa gönderilen bomba nerede üretilmişmiş meğer? Orada. Ama ertesi gün ne oldu? MHP'liler bir yandan, sizinkiler öbür yandan yakıp yıktılar solcuların iş yerlerini. Malatya'yı yangın yerine döndürdüler. Bir sürü tanıdığım akrabam yaralandı. Öldü, malları, mülkleri heba oldu gitti. Hala toparlanamadılar. Niye? Alevi diye. Nasıl solcu olmasın bizim çocuklar? Haksızlığı görmüş tutabilir misin? Siz ne yaptınız? Gittiniz Türkeş Efendi ile olayları bizzat ülkede iç savaş çıksın diye planlayan, bomba imal ettirip sağa sola yollatan adamla birlikte boy gösterdiniz cenazede. Yahu adam büyük yürüyüş diyor, bu sizin Kudüs mitingine benzemez azizim. Muhterem diye itiraz etti adamlardan biri. Yahu sen de taktın bizim Kudüs mitingine. Bir yandan da Nusret Bey'in verdiği dosyaları birbirlerine geçirip inceliyorlardı. Nusret Bey bu sözleri duymamış gibi devam etti. Bu kez adamlara bakarak konuşuyordu. Bombalı paketleri adam bilerek, seçerek yolluyor. Öyle yerlere yolluyor ki zaten buralarda Alevi, Sünni ezelden ayrılmış. Ülke iç savaşa sürüklenecek. Sonra da yıktılar bütün suçu solcuların üstüne. Hapishane, işkence, dar ağacı. Yahu bizim köyü toptan geçirdiler sopadan. Alevi köyü ya, affı yok. Vay vay vay vay vay. Ye babam ye, ye babam ye. Burukça güldü. Sonra Güle'ye bakmadan, al kızım bunları dedi. Kemal Bey yok mu? Niye kendi getirmiyor? Ben ondan istedim bunları. Sonra dikkatle Güle'ye baktı. Sanki bir şey hatırlamış gibi yüzü aydınlandı. Bir dakika kızım dedi yumuşak bir sesle Gülay'a. Kolundan tutup kendine doğru hafifçe çekti. Gülay Nusret Bey'in ne yapmak istediğini anlamıştı. Donup kaldı. Adamlar şimdi ellerindeki dosyalara bakmayı bırakmış ona dönmüşlerdi. Nusret Bey Gülay'ın renginin attığını görünce bayılmasından korkmuş olmalı ki lafı yarıda kesti. Neyse tamam hadi sen çık kızım diyerek sırtına dostça dokundu. Nusret Bey'in niyeti açıktı. Gülay'a hapishanede olanları anlattırmak istemişti. Şimdi bunu kendisi yapacaktı. Anlatacağı şeylerin onu incitebileceğini düşünmüyordu bile. Gülay el altındaki kanıt olup çıkıvermişti. Elinden gelse tutup sergileyecekti. Sergilemişti de. Bunun hapishanede uğradığı saldırılardan farkı var mıydı? Ya da Remzi'nin yaptığından? Kapıyı kapatırken Nusret Bey'in olağan dışı biçimde sesini alçalttığını fark etti. Şimdi hepsi olanı biteni öğrenecekti. Bürodan çıkarken dönüp o kıza bakacaklardı. Adamlar giderken başını önündeki kağıtlardan kaldırmadı. Nusret Bey de onlarla çıktı. Gülay'a günlerden sonra ilk kez varlığını fark etmiş gibi annenlere selam söyle dedi. Ben dönüyorum, bir hafta olmam. Gülay'ın varlığını hatırlamasına, orada olduğunu fark etmesine bile o iğrenç olaylar sebep olmuştu. Zavallı kızcağız, ne zamandır unuttuğu bu sözcükler, sakladıkları yerden çıkıp kafasının içinde uzun uzun uğuldadı. Zavallı kızcağız. Uzun süre kıpırdamadan oturdu. Vücudu ölümcül bir hasta gibi direnmekten vazgeçmiş, kendini bırakmıştı. Akşam toparlanıp bürodan çıkmaya hazırlanırken telefon çaldı. Bu kez arayan Yasemin'di. Telefonu ablasından almıştı. Ne oldu dedi Yasemin. Paldır küldür çıktın, hastalandın mı? Merak ettik. Eve doğru giderken zihnini tek bir düşünce dolduruyordu. Ziya ile evlenmek, buralardan uzaklaşmak ve bütün bunlardan kurtulmak. Nimet'in evinde yaşadıkları Gülay'da ne olursa olsun bir erkeğe sığınma ihtiyacı doğurmuştu. Onu koruyacak, kollayacak biri. Yalnızlıkla baş edemiyordu artık. Hele Remzi'nin yaptıklarından sonra. Yavuz bir kere olsun birlikte yurt dışına gitmekten söz etmemişti. Ne var ki kendisi Yavuz'dan kolay vazgeçemiyordu. Yavuz'un ona aşık olmadığını bilmesine rağmen, onu terk etmeye, bırakıp gitmeye hazırlandığını çoktan anlamış olmasına rağmen. Ziya yeniden Türkiye'ye dönmüştü. Bu kez gelişinin nedeni Gülay'ın evlilik konusundaki kararını öğrenmekti. Zaten dayısının kızına aile içinde yaptığı neredeyse resmi bir teklifti bu. Eğer evlenirse Almanya'ya yerleşebilirlerdi. Erkek kılıklı ablası Nurgül, Gülay'ı yakaladıkça kardeşini övüyordu. Nurgül okumuş kadındı, zengindi. Almanya'da iyi iş yapan bir marketi vardı. Başında kocası duruyordu. Tıpkı Nusret Bey gibi çevresindekileri rahatsız edecek kadar kendine güvenliydi Nurgül. Kız kardeşlerinin kıyafetlerine, Nura'nın işine karışıp duruyordu. Akıl vermeye bayılıyordu. Ziya ise görünüşte onun tam tersiydi. Sesi sedası çıkmayan, ölü gibi apak tenli, çekik gözlü bir adamdı. Nurgül, Gülay'a akıllı ol kızım diyordu. Ziya, biliyorsun çocukluğundan beri aşık sana. Vur ensesine, al lokmasını, hayatın kurtulur. Gülay ise Ziya'nın yumuşak görünümünün altında dediğim dedik, ezikliğini evleneceği kadından ya da hakimiyeti altına alabileceği herhangi birinden çıkarmaya hazırlanan bir başka kişinin varlığını çoktan sezmişti. Ancak kendini o kadar güçsüz, Yavuz'la ilişkisinden ve önce yaşadıklarından dolayı öylesine örselenmiş hissediyordu ki, onu koruyup kollayacak bir erkeğin sağlayacağı güvenli hayatı, bu derme çatma kurtuluş ümidini elinin tersiyle itemiyordu. O gece annesiyle birlikte kurtuluşta eski bir tanıdıklarının nişanına giderlerken, Ziya'ya vereceği cevabı düşünüyordu. Ziya'yı hiçbir zaman sevmemişti. Bazen bütün bunlar yaşanmasa, Ziya'nın da ona evlenme teklif etmeye cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Eskiden yanına bile yaklaştırmazdı olanı. Şimdi birden her şey değişmişti. Nurgül'ün davranışlarından da seziliyordu bu. Suç işlemiş de affetmişler, bu evliliği ona bahşediyorlarmış gibi. Şu meşhur pişmanlık yasasından yararlanıyordu sanki. İkisi arasında bir koşutluk sezmiyor değildi hani. Ama düşünceleri eninde sonunda aynı kavşakta birbirine bağlanıyordu. Sevmediği bir adamla sevişebilir, birlikte yaşayabilir miydi? Vermekte zorlandığı kararların, beynini üşüyen düşüncelerin yarattığı karabasana ayak uydurmak istercesine karanlıktı sokaklarda. Yalnız oldukları için hızlı yürüyorlardı. Ayağındaki topuklu ayakkabılar nedeniyle taş yollarda çarpılarak giden Vildan Hanım, ikide bir koluna asılıp dengesini iyice bozuyordu. Adeti olmadığı halde topuklu papuçlar giymişti. Dostlarının evine değil, yabancı, düşman bir toprağa gidiyorlarmış gibi tedirgindi. Nuran nöbetçiydi. Aysun'u ders çalışsın hem de çocuğa baksın diye özellikle evde bırakmışlardı. Bu kız fazla havalandı diyordu annesi. O açık fikirli, atak, fıkır fıkır kadın 4-5 yıl içinde asık suratlı, karamsar, tutucu birine dönüşü vermişti. Nişanına gittikleri Kıymet, babasının öğretmen arkadaşlarından Rüştü Bey'in kızıydı. Adamcağız birkaç yıl önce ölmüştü. Yan yana dizilmiş birkaç küçük apartmandan birine girip rutubet kokusundan içleri bulanarak bakımsız, pis merdivenlerden aşağı indiler. Kapıyı üstünde leylak rengi, göğsü pullu tuvaleti ile nişanlı kız açtı. Rüştü Beylerin daha önce oturdukları ev uzak bir semtteydi ama genişti. Bahçesi de çok güzeldi. Şimdi bu daracık, kasvetli daireye tıkılmışlardı. Neden? Şişli'de oturmak için neden olacak demişti yolda annesi. Tıka basa dolu eve girdiklerinde misafirlerin kendisini süzmelerinden rahatsız oldu. Kıymet de bir hasım gibi bakıyordu ana. Kıymet'in annesi Remziye Hanım Gülay'ı öperken "Ay" dedi, "bu ne güzellik. Kızları kimsenin gözü görmez sen buradayken vallahi." Vildan Hanım kıpkırmızı oldu. "Benim kızım da bekar değil mi? Ne farkı var diğerlerinden?" diye geveledi. Kendisine ikram edilen çikolatayı ağzına atıp eşarbını hırsla düğümlerken yüzü öfkeden kızarmıştı. Teyipte çalan müzik eşliğinde kızlar göbek atıyorlardı. Gülay'dan 5-6 yaş küçüktü Kıymet. Nişan hediyesi bileziklerini oynarken sallayıp duruyordu. Remziye Hanım, "Yakında işten ayrılacak. Ahmet istemiyor çalışmasını," demişti. Ahmet damatlarıydı. Gülay bu çocuğu 12 Eylül'den önceki mahalle toplantılarından hayal meyal hatırlıyordu. Eylemlere pek katılmazdı ama toplantılara gelir giderdi. Evin iki oğlu da kısa süre hapse girip çıkmışlardı. O zamanlar Remziye Hanım da farklıydı. Maldı, mülktü, altın bilezikti, kızı evlenip de evde otursun, böyle dertleri yoktu. Kızı ortaokulu bitirirken Kadir Bey'e ders çalıştırmaya getirdiğini, "Üstünü de okusun istiyorum kısmetse, evde oturup koca beklemesin," dediğini hatırlıyordu. Şimdi en küçük kızı Ayşe'yi Kur'an kursuna göndermekten söz ediyordu. "Mahallede bile kaç tane açıldı, göndereceğim, dinini öğrensin," diyordu kendisine ters ters bakan Vildan Hanım'a. Kıymetlerin sünni olduğunu anımsadı. Bugüne kadar aklına bile gelmemişti. Yıllar önce 77 1 Mayıs'ına hep birlikte katılmışlardı. Kıymet küçüktü o zaman, canlarını zor kurtarmışlardı. Vildan Hanım'la Remziye Hanım, sanatçıların protesto yürüyüşünü izlemek için Aysun'la Kıymet'i de alıp Taksim'e de gitmişlerdi. Gerçi babasının biraz da haklı olarak alay konusu yaptığı gibi her ikisinin de derdi artistleri görmekti. Gerçekten de Vildan Hanım günlerce orada gördüğü sanatçıları sayıp dökmüştü. Fikret Hakan, Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Eşref Kolçak, Tanju Gürsu, babası takılıp durmuştu. Sen şimdi diyorsundur ki artistler de bizim çocuklarla ya, sırtımız yere gelmez. Ama ne kadar saklamaya çalışsa da Kadir Bey'in de hoşuna gitmişti. O sıralar Nükhet Duru da komünizm propagandası yapıyor diye sorguya çekilince Vildan Hanım kocasını az sıkıştırmamıştı. Rüştü Bey ile birlikte onları Nükhet'in çıktığı gazinoya götürmeleri için. Kıymetli ablasının odalarında Yılmaz Güney'in kocaman resmi asılıydı. Love Story filminin plastikten posteriyle yan yana. Peki ama değişen neydi? Bu kadar çabucak değişen neydi? Bütün bunların sorumlusu kimdi? Gülay hiçbir zaman olanı biteni inceden inceye düşünen biri olmamıştı. Devrimci görüşlerin doğru ve haklı olduklarını bilmek yetmişti ona. Söylenene inanmış, denileni yapmış, siyasetin verdiği kararlara harfiyen uymuştu. Kendinden daha bilgili, her şeyin açıklamasını bilen insanların varlığından hep memnun olmuştu. Ama şimdi ne önderler, ne sorumlular, ne yetkililer vardı. Şimdi ona neler olup bittiğini anlatacak hiç kimse yoktu. Belki de ilk kez burada yanı başında olsalar bile böyle bir karmaşanın altından kalkabileceklerinden kuşku duyuyordu. Her sorunun cevabını bilen Sevim'e göre suçlu, kendileri için savaşan gençlere sahip çıkmayan, başlarına gelenleri sessiz kalan halktı. Ordudan, faşistlerden bile suçluydular. Bütün bu anlaşılmaz, acı verici düşüncelerin yarattığı sersemlikle kızların halay çektiklerini fark etti. Bir ağızdan şarkı söylüyorlardı. Göstermelik de olsa ellerini çırparak eğlenceye katılmaya çalıştı. Tam o sırada kızlar seslerini yükselterek durdular. Gülay eve girdiğinden beri benliğini sarıp sarmalayan sisin dışına çıkmış değildi henüz. Yine de bu davranışta bir gariplik sezdi. Sonra hepsinin dönmüş ona baktıklarını ayrımsadı. Küçücük salonu dolduran kalabalık, konuşmalar, bütün o cümbüş içinde şarkının sözlerini yarım yamalak duyabildi. "Ben kız aldım, dul çıktı," diye. Ona bakıyorlardı. Ağızlarından yanlışlıkla kaçırmışlar gibi yüzlerinde o sahte özür ifadesiyle. Bu sözcüklerden yalnızca onun, bir tek Gülay'ın alınabileceğini ima ederek. Bunca zalimliği birkaç kelimeye sığdırmayı, gençliklerine, toyluklarına rağmen öylesine kolayca akıl ederek. Zehrini akıtan yılan gibi ani ve ölümcül olabilmeyi. "Tabii," dedi Vildan Hanım eve dönerlerken. "Hepsinden güzelsin ya, kıskandılar seni." 4. kaset, 1. yüzün sonu.